Ayrım 12. 7. gün. İhsan Oktay Anar. Sayfa 133. Ama Pera Palas'taki dairesinde canı cananı Döjüran'ın fotoğrafına baktığında evet, tam o anda ve zamanda dünyanın en yalnız insanıydı. İşin kötüsü, okyanusun karanlık dipleri kadar yoğun ve asude bu yalnızlık ve her gün yüreğinde 3-5 dirhem yağ erittiği için Döjüran'ın fotoğrafına artık bakmamaya karar vermişti. Fakat nafile, sanki Döjira'nın sureti tül gibi şeffaf bir perdeye nakşedilmiş de o bütün dünyayı bu perdenin ardından görüyormuş gibiydi. Daha da beteri, kendini içkiye bile veremezdi. Zaten çünkü aç sarhoşu olan İhsan Said, bir de içtiğinde yüreği daha bir hızlı çarpıyor, ayaklarına zincirle bağlanan bir kayadan ibaret çaresizliği onu yalnızlık okyanusunun ta derinlerine çekiyordu. İddiaçılar yüzünden hava daha da gerginleşmeye başladığında Aya Stefanos'a sıkça gider oldu. Alüminyum iskeleti hemen hemen tamamlanan muazzam hava sefinesi İstikbal, antre parantez Döjira oradaydı. İstikbal vaat ediyordu. Bu arada Aman Baba ona bir müjde de vermişti. İşlerini bitiren Çinli ameleler ayrılıyorlardı. Gerçekten de hangarın yanına inşa edilmiş imalathanenin tuğladan örülme bacası artık tutmuyordu. Binanın yanında hepsi de paslı amonyak tuzu ve Hint yağı varilleriyle daha bir ay önce boşaltıldığı belli olan üzerlerinde diamino heksane dekane diosik asit gibi tuhaf şeyler yazılı daha yeni ve boş variller gördü. Çinli amelelerin boşalttığı imalathaneye girdiğinde beklediği şeylerin belki de en mühimi sol tarafta branda ile örtülmüştü. Ayrıca hava sefinesinin 16 gaz hücresiyle balonetler yine brandaya sarılıp karşı duvara istif edilmişti. Elhamdülillah her şey yolunda gibiydi. Ne ilersin ki ertesi hafta gelen haberle keyfi allak bullak oldu. Şeytanın işi yok. Aya Stefanos'a hem de hangarın bir fersah yakınına hava mektebi kurulmuş, bu yetmiyormuş gibi Fransa'dan 50 beygirlik tek kanatlı 2 Döperdesan yanında, Almanya'dan 4 Harlem ve İngiltere'den de 2 Bristol satın alınmıştı. Korkuya kapılan İhsan Said derhal İdris Dede ile Selahattin'e bizzat yapıp çadırda muhafaza ettikleri tayyareyi söküp saklamalarını tembihledi. Anlaşılan o ki ciğer köşesi Döjira'ya vasıl olma planı tehlikedeydi. Hele hele Harbiye nezaretinden bazı paşaların ve işin kötüsü makbul İskoç Riti Şura-i Ali Osmani Üstad-ı Azam-ı Faik Süleyman Paşa'nın inşası henüz tamamlanmamış o muazzam hava sefinesini teftiş için hangara geleceklerini haber aldığında vaktiyle mangalda kül bırakmayan bu melun moğolun paçaları tutuşmuş, beti benze atmış, korkudan eli ayağı çözülmüştü. Foyası ortaya çıkmıştı işte. Hani nerede o asil ve cesur barbar? Hani nerede o bozkırda uluyan vahşi kurt? Haddi varsa gelsin paşalara cevap versin. Hodri meydan. Ama ne haddine. Bu ödlek herif bir de utanmadan eğer aşk ve muhtemel bir vuslat mevzu bahis olmasaydı dünyanın en cesur erkeği olacağını söylemişti. Cağart kaba kağıt. Ayrıca lafı döndürüp bir erkeğin en cesurca davranışının aşık olmak olduğunu da anlatmıştı. Külahımı anlatsın. Nihayet yüreksizliğine kılıf uydurmak için teşahüre başvurarak kendisinin bir hanım tarafından fethedilen bir fatih olduğunu söylemişti. Nanik, ha ha, pışık, üstüne üstlük ipliği pazara çıkan korkak barbar, manitasının attığı aşk okunun yüreğini bizzat delip geçmesi için birçok insanın tersine zırh mırh kuşanmadığını beyan etmekteydi. Hadi oradan naş, yaylan, volta volta, burnu büyümüş insan ne hallere düşüyor ya Rabbi. Allah insanı yükseklerden düşürmesin. Allah ana baba sözü dinleyenlerden eylesin. Amin. Fakat heyhat, maat, teessüf, anası bu barbarı Kadir Gecesi doğurmuş olmalı ki Balkan devletlerinin birbirleriyle ardına harp ilan etmeye başlamalarıyla yine dört ayak üstüne düşmüştü. Harbe koşan iddiaçılar, kulislere başlayan masonlar ve Bab-ı Ali onu yine unutmuş, haysiyetsizin verilmiş sadakası olmalı ki kıçını yine kurtarmıştı. Cibilliyetsiz herif yine Pera Palas'ta, Cadde-i Kebir'deki gazino ve tiyatrolarda safa sürüyor, elden çıkmaya başlayan Rumeli mehlekesine, felaketlere ve facialara omuz silkiyordu. İhsan Said denilen bu barbar, millete hamilik eden ve memleket selamete çıkarmaya gayret eden iddiaçılara da akidesi bozulup delalete düşerek günaha giren müminleri hak yoluna ama rızayı ama zoraki sokmaya ant içmiş sofulara da metelik vermemekteydi. Birinciler silahlı ve cesur olduklarından siyasi cinayetlerini ulu orta işlerken borcunu duayla ödeyip öcünü bedduayla alan daha korkak ikinciler, ancak 20'si 30'u cem olunca, yani imece usulü el ele tutuşan nikahsız bir çifti sokak ortasında linç edebiliyorlardı. İhsan Said Avrupa'da terbiye almış iddiatçıları küçümser ve garba şarklılar gider dedikten sonra da parmağıyla kafasını işaret ederek garp asıl burası diye eklerdi. Ardından palamudunu doğrultarak kocaman başını gösterir ve şark ise nah budur derdi. Ancak Moğol'unkinden farklı olarak şark diğerlerinin apış arasında değil omuzlarının üstündeydi ve fes yahut yeşil sarık giymiş haliyle onlar da 90 yaşındaki bir ihtiyarın artık uyanmayan maslahatı gibi kah fiziki kah metafiziki bir uykudaydı. Edepsiz, haysiyetsiz barbar. Ama iddiatçı ama sofu olsun, dini ve vatanı kurtarmak için yanıp tutuşan şarklının hakikati bulma yolu fiziki uykusundan uyandıktan sonra İtikadına göre bir istihare duası okuyup hemen ardından da din, vatan ve ihtilal rüyaları görmeyi umduğu metafiziki uykusuna dalmaktı. Şeytan aldattığından olsa gerek cinayetlerini işte bu uykuda işler hamamcı olurdu. Şerefsiz barbar işte bu fizik fikirdeydi. Ancak Moğol kendi fikirlerini bile kale almıyordu. Zaten o muazzam hava sefinesi dışında hiçbir şey umurunda değildi. Bulgar kıtaları Edirne'ye girdiğinde üzülmek şöyle dursun, balo salonlarında, konserlerde, tiyatrolarda toy düğün ediyordu. Hoş, Bulgarlar Çatalca'ya yaklaştıklarında top sesleri ta Ayastefonos'tan işitiliyordu ama İhsan Said de bunu da keşlememişti. Nitekim Çatalca hattı Bulgar ordusu tarafından yaralanmamış, mütareke imzalanmıştı. Ama asıl Edirne geri alındığında Moğol'un eli ayağı gevşedi. Şerefsiz korkak. Ama tırsması için yine de fazla bir sebep yoktu. Çünkü Dersaadet'te bir kör dövüşüdür sürüyor. Hırgür ve Çıngar almış başını gidiyordu. Yine de barbar başına gelecekleri kestirememekteydi. Çetrefil işler ve imlaya gelmez hadiseler arasında hemen herkes tarafından unutulduğundan bu hengame İhsan Said'in işine geliyordu. Lakin Alman zabitlerin birkaç ay sonra Dersaadet'e vasıl olmalarıyla planları bozuldu. Korkusundan artık bütün zamanını hangarda o koskoca hava sefinesinin başında geçiriyordu. Günün birinde öğle molasında amelelerin yemeği namazı bırakıp hangardan dışarı koşuşturmaları üzerine dışarı çıktığında keyfi iyice kaçmıştı. Hangara yakın bir yerde duran bir askeri kamyondan yüzbaşı kumandasında başlarında sivri uçlu miğferleriyle 20 kadar Alman askeri inmiş ve taarruz edebilecek tayyarelerin defi için isabet ettiği yerde infilak eden 1 puntluk mermileriyle seri atışlı bir Maxim flak makinalı topu önceden kararlaştırdıkları yere taşıyorlardı. Çukur kazıp kum torbalarıyla tahkim ettikten sonra pompom tabir edilen otomatik topu mesnedine monte ettiler ve tam burasını yerleştirdikten sonra 4 kişilik mürettebatı başına geçti. Kendini İhsan Said'e yüzbaşı Schultz diye tanıtan ekşi suratlı ve kısaca boylu zabit, ona bunu aldırmadan sanki kendi memleketindeymiş gibi diğer bir silahı, yani dakikada 500 mermi atan bir Maxim makinalı tüfeği de yakındaki bir tepeye yerleştirdi. Ardından pistin yanına koskoca 2 çadır kurdurmuştu. 20 asker için fazla büyük ve geniş olan bu çadırların ne işe yaradığı ertesi sabah göklerde 2 Fokker avcı tayyaresi görünüp birbiri ardı sıra piste inince anlaşıldı. Bu avcı tayyarelerinin Fransızlardan aşırılma bir mekanizmayla pervane kolları arasında atış yapabilen makineli tüfekleri vardı. Fokkerler bu sahra çadırlarında muhafaza edilecekti. İhsan Said'in suratından düşen 1000 parçaydı. Vakit geçirmeden Aman Baba ile İdris dedeyi çağırdı ve onlarla birlikte hangarın deposuna giderek ışığı yaktı. Yağlı bir brandayı açtıktan sonra 2 yedek tamburası ile birlikte dakikada 550 mermi atabilen bir Lewis marka makinalı tüfek pırıl pırıl parladı. İhsan Said'in uzun uzadıya açıklamasına gerek kalmadan diğer ikisi ne yapacaklarını biliyorlardı. Eyvahlar olsun ki Almanların kamyonu durmadan gidip geldi ve hava sefineleri için imal edilmiş 2 Maybach irtifa motoru hangara taşındı. İrtifa motorları zaten önceden hazırlanmış mesnetlerine monte edilirlerken yine gidip gelen kamyon 2 660 puntluk, 4 220 puntluk, 6 tane de 128 puntluk bombayı fünyeleriyle birlikte Ayastefonos açığında demirlemiş şilepten alıp hangara nakletti. Ayrıca cephanesiyle birlikte 3 Maxim makineli tüfek de getirmişlerdi. Hangarda tedirgin olduğu gayet belli olan İhsan Sait'in hava sefinesinin başında amelleler dur otur olmadan dört dönerek canla başla çalışırlarken işe bak ki ders adetteki paşalar sırtlarını Almanya'ya yasladıklarından olsa gerek geçici sulh döneminin tadını çıkarıyorlar, günlerini gün ediyorlar. Ertesi gün diğerleriyle birlikte bir Alman paşasının da geleceğini haber aldığı için beynine yıldırım düşmüş öküz gibi sersemleyip gök gürültüsü işitmiş kuzu misali korkan İhsan Said'in tersine teftişe gelecek biri Alman dört paşa sabah erkenden ava gitmiş, öğleye doğru nezarete çizmeleri çamur içinde dönmüşlerdi. Bereket versin ki Alman paşanın emrinde maharetle çizme parlatan birer er vardı. Misafirhanenin salonuna gelmesi emredilen bu er, kendi kumandanı dahil diğer üç paşanın da çizmelerini parlattı. Er hakikaten işinin erbabıydı. Çizmeleri önce kalıplarına geçirip ılık suyla silmiş, kuruduktan sonra sirkeyle üzerlerindeki cila kırıntılarını temizleyip iki değil, üç değil tam dört kat cila atmıştı. Ardından ispirtolu pamuğu tutuşturup ateşle cilayı eritmiş, böylece dört paşanın çizmesi ayna gibi olmuştu. Bu durum Alman için olağandı ama Türk paşalar gözlerini çizmelerinden alamıyorlardı. Gerçekten de dışarıdaki iki Mercedes'in şoförleri marş kolunu çevirip paşaları Ayastefonos'a götürecek otomobillerin 40 beygirlik motorlarını çalıştırdıklarında bile çizmelerine hayran hayran bakıyorlardı. İki otomobildeki Türk paşalar için sokaklar, viraneler, surlar, bağlar, ormanlar, bostanlar alelade ama çizmeleri fevkaladeydi. Ayasofya kadar büyük hangara nihayet vardıklarında zeminin çamurlu olduğunu gördüler ve çizmelerini kirletmemek için taşlara basıp atlaya atlaya hangarın kapısına yaklaştılar. İçeri girdiklerinde birinin ayağına asetilen hamlacının hortumu takıldı. Diğeri ise o yağlı müvellidül ma hortumlarına basmamaya gayret ediyor. Üçüncü de çelik kalemler, kerpetenler, penseler, tornavidalar arasında ayak basacağı bir zemin arıyordu. İşte o esnada başlarını kaldırıp ta yukarı bakmak akıllarına geldi. Vay canına! Allah! Allah! Gaz hücreleri hidrojenle şişirilmiş, 90 küsur metre uzunluğunda koskocaman bir hava sefinesi, fesübhanallah. Dört koca pervanesiyle 20 metre çapında devasa bir zeplin, o muazzam hangarın neredeyse tamamını doldurmuştu. Hafazanallah! Hava sefinesinin içindeki hidrojen İsa Aleyhisselam'ın ruhu gibi göklere yükselmeye azmetse de her biri gavur ölüsü gibi ağır yüzlerce kum çuvalından zepline bağlı kalın halatlar onun bu saplantısına gem vuruyordu. Yurdu olan gökyüzüne yükselmeye adeta can atan bu izzet ve kudret timsali hava sefinesi ejderha vari bir devasa bulut gibi bedeninden zemindeki azman kum torbalarına bağlı olduğu bilek kalınlığındaki halatları ihtirası ve iktidarıyla gıcırdatmaktaydı. Olur şey değil. Gaz hücrelerindeki toplam 900 bin küsur metre küp hidrojenle arzın cazibesine meydan okuyan bu rahmani ve ulvi zeplin baki ve ebedi görünüyor, görkemli bir totem gibi sanki secde edilmeyi bekliyordu. Pes! Zeplinleriyle övünen Almanya'dan gelen general dahil, bütün paşaların da ağzı bir karış açık kalmıştı. Anıtsal zeplini daha yakından görmekte gayet haklıydılar. Gelen heyeti daha kapıdayken büyük bir hürmetle karşılayan İhsan Said, suratındaki zoraki tebessüme rağmen yine de rahat ve hatta gevşek görünüyor. Çenesini durmadan işleterek tek ayağının üzerinde 40 yalanın belini büküyordu. Hava sefinesini tamamen inşa ettiği için burnundan kıl aldırmayan Moğol, hindi gibi kabararak onları zeplininin içini gezmeye davet etti. Kumanda kabinine dayanan ahşap yangın merdiveninden tırmanıp içeri girdiklerinde her şeyin hesaplanmış olduğunu gördüler. Camlar soğuğa dayanıklıydı. Dümen tekerleği yumuşak ve safra subaplarını tahrik eden kordonlar sağlamdı. Meyil saati ve safra tablosunun altındaki irtifa tamburası kolayca dönüyordu. Motor kabinine giden muhabere boruları ve parlak pirinçten kolları çevrildiğinde çın çın sesi veren makine dairesi telgrafları sağdaydı. İrtifa saati 16 gaz hücresi için ayrı ayrı olmak üzere tazyik saatleri, nişangahıyla birlikte bombaları hedefe bırakacak elektrikli kumanda tablosu, manyetik pusula ve telsiz telgraf, kısacası her aksam çalışıyordu. Ancak iki Maksim'in kabinin ve sağ ve solundaki mesnetlerine henüz rapt edilmediğini görünce barbar amelelerin ve ustaların ihmalkarlığına sinirlenmişti. Derken İhsan Sait'in barbarca ihtirasının şahikası olan Fen, Erk ve Force timsali anıtsal zeplinin kumanda kabininden yukarıya, mürettebatın arka kabine erişmesini sağlayan omurgaya yani allavereye çıktılar. 16 gaz hücresinden 4'ü şişirilmemişti. Bu nedenle yukarı bakıldığında Zeppelin'in iskeletinin mühendislik harikası olduğu hemen anlaşılıyordu. Hem motorları besleyecek benzin tanklarının pompaları ve hem de gaz hücrelerinin emniyet subapları faaldi. Eğilerek ilerleyebildikleri alaverede Alman paşa bomba kapaklarını açtırdı ve 660, 220 ve 128 puntluk bombaları hedefe bırakan selenoidlerin çalışıp çalışmadığına baktı. Derken dahili merdivenden Zeppelin'in ta üstüne tırmandılar. Çünkü taarruz edecek tayyarelere karşı Maximlerden biri oraya monte edilmişti. Ardından aradaki motor kabinine geçtiler. Almanya'dan gelen biri sancakta ve diğeri iskeledeki irtifa motorları ve manyetörler çalışır durumdaydı. Soğuk havalarda bu motorlara bağlı pervanelerden savrulacak kar, Zeppelin'in zarfına zarar vermesin diye buz zırhları da eksik edilmemişti. Paşalar gliserinli su dolu, kauçuktan kocaman safra torbalarını, her biri balina misali gaz hücrelerini tek tek muayene etti. Fakat Fokker'lardan ve mıntıkanın müdafasından mesul yüzbaşı Schultz de onlarla birlikteydi. Ve İhsan Sait'e hidrojeni nasıl elde ettiklerini sorduğunda kızgın demirin üzerinden su buharı geçirmek yerine anot ile katodu asbest bir zarla ayıran hücre içinde tuzlu suyun elektriki tahliliyle bu gazı sağladıklarını işitince şaştı. İhsan Sait'in dediğine bakılırsa hücrenin anodundan klor gazı, katottan ise hidrojen çıkıyor. Ayrıca yan ürün olarak sodyum hidroksit elde ediliyordu. Ardından Schultz ateş pahasına satılan gaz hücreleri için gerekli ve ithali, Almanya'nın iznine bağlı altın dövme derisini nereden bulduğunu sormuş, Aus Anatolien cevabını alınca bu kurtlu zabitin şüphesini artırmıştı. Bütün bu gördüklerinden sonra neşeleri yerine gelen paşalar kahkahalar ata ata otomobillere binerek çekip gittiklerinde İhsan Sait teyakkuzda geceyi bekliyordu. Çünkü geceyi bekleyen bir başkası daha vardı. Bir zeplin yapmak için gerekli altın dövme derisini elde etmek en az 5000 sığırın kesilip öt keselerinin daha tazeyken çıkarılarak işlenmesi demekti. Anadolu'da bu kadar sığır nereden bulunacaktı? Bu yüzden yüzbaşı Schultz gece yarısından sonra hangara girdi ve elindeki fenerle çevreyi incelemeye başladı. Nihayet aradığını buldu. Ama bu tuhaf kumaş parçası zeplindeki hidrojeni muhafaza eden sızdırmaz ve insanoğlunun bu iş için o güne kadar bulabildiği en dayanıklı malzeme olan altın dövme derisi değil, başka bir şeydi. Cigara yakmak için dışarı çıktı. Çakmağını çaktığında bulduğu kumaş parçasını aleve değdirdi ama hayret, kumaş yanmıyordu. İşte tam bu sırada iki madalyanın bulunduğu göğsüne yumuşak bir şeyin bastırıldığını fark etti. Bir yastıktı bu. Başını kaldırdığında İhsan Sait'i gördü. Tabancasının namlu ağzını yastığa bastıran Moğol, tetiği çektiğinde kimseler silah sesi işitmemişti. Cesedi yine bevval taşımıştı. Ama sabaha az bir zaman kalması ve nöbetçilerin kol gezmesi nedeniyle Schultz'u ancak yarım metre derinliğe gömebildiler. İşte bu yüzden yokluğu ertesi gün anlaşılan Schultz'u arayan Almanlardan biri, yeni kazılmış çukuru fark edip haber verince göğsünde askeri liyakat madalyası yanı sıra bir de pilot nişanıyla yeni gelen yüzbaşı sayesinde ceset toprak yüzüne ve cinayet de su yüzüne çıktı. Kızılca kıyamet işte bundan sonra kopmuştu. Ameleler teker teker sorguya çekildi. Suratlarına yumruk, tokat çarpıla çarpıla kendilerine ahiret sualleri soruldu. Tıynetleri ve sabıkaları iskandil edildi. İşlerinden şüpheli görünenler falakaya yatırıldı. Nihayet 10 kadarı tevkif edilip götürüldü. Bunlardan 3'ü asıldı. Geri kalan 7'si ise müebbeden zindana atıldı. Fakat işin en kötüsü Zeppelin artık bir kez görüldükten sonra bir harbin patlak verme ihtimaliydi. Allah korusun, harp çıkarsa Harbiye Nezareti, İhsan Sait'in dişinden tırnağından artırdığı parayla inşa ettiği bu harf vasıtasına, o muhteşem zepline gözünün yaşına bakmaz, alimallah el koyardı. Bu yüzden İhsan Sait, Aman Baba ile İdris Dede ve elbette Selahattin ile baş başa verip meseleyi halletmeye çalıştı. Zeppelin için gerekli hidrojeni elektriki tahlille sağlamış ve tazyikli tanklara doldurmuşlardı. Ama tahlilden bir de klor gazı elde edilmiş. Bunun bir kısmı koskoca bir tankla basılmıştı. İhsan Sait'in ağzından çıkanları duyunca üçünün de gözleri yuvalarından fırladı. Canavar herif, barbar, zaten onun ne mal olduğunu önce Bevval anlamıştı. İşlenen cinayetten 10 gün sonra Bevval arabasıyla hangara bir mezar taşı getirmiş, ameleler tarafından teklif edilen bütün yardımı reddettikten sonra o ağır mermeri kucaklayıp içeri İhsan Sait'in yanına götürdükten sonra "Aha! Na, bu benim mezar taşım. Artık sana kulluk etmeyeceğim. Yakında öleceğim, böyle bilesin. Çünkü sen Zülkarneyn'sin demişti. Temiz kalpli olduğundan mıdır? Ertesi günü Bevval'in ateşi çıkmış, bir hafta boyunca Allahu Teala'nın adını sayıkladıktan sonra da bir pazartesi günü vefat etmişti. Onu hangarın arkasına gömdüler ve kendi yaptırdığı mezar taşını başına diktiler. Taşa Hüvel Fani ibaresi göze çarpıyordu. Anlaşılan o ki Bevval yıllardır kulluk ettiği İhsan Said'den bu şekilde intikam alma yolunu seçmişti. Allah bir kendisine sadakatle hizmet eden Bevval'in ahını aldığından dolayı İhsan Said başına bir felaket gelmesinden artık iyice korkuyordu. Çünkü Bevval'in ona yakıştırdığı Zülkarneyn ismi adeta bir bela, hatta bir bedduadan bile öte bir şeydi. Çişli herif İhsan Said'i en büyük kötülükle bir tutmuştu. Haklı, Zülkarneyn de o. Oh olsun. Barbarın bu kötülüğüne münasip bir şekilde Alman askerlerinin sayısı da bir manga daha artırılmış ve bunlar emir gereği Zeppelin'in bulunduğu hangarda nöbet bekler olmuşlardı. Çünkü ne de olsa burası bir cinayet mahalliydi. Acaba diğerleri gibi işlediği bu cinayet de Moğol'un yanına kar kalacak mıydı? Aynı zamanda bir tüccar da olan Peygamber Efendimiz'e inen kitapta dendiği gibi bunlar ne kötü alışverişlerdi. Bu barbar burnuna üflenen ilahi ruhu azar azar satıp karşılığında karanlığı alarak kendini ve servetini değil asıl şeytani gölgesini büyütüyordu. Fakat bu fuzuli işlerle uğraşıp cürümler işlemek yerine seferberlik ilan edildiği vakit Ayastefonos'ta değil, Çemberlitaş'taki o kıraathanede olsaydı, sözde oğlu Derviş Ali İhsan'ı Anadolu'nun Nasiriye kasabasından şişman ve lapacı oğluyla gelmiş şu kurnaz tüccarın yanında görebilirdi. Ali İhsan'a bu tüccar şişman oğlu yerine yine oğlunun künye ve hüviyetiyle orduya yazılması için İstanbullu zengin bir beyefendiden hileli zarla kazandığı 50 kaymayı teklif ediyordu. Ali İhsan bir an bile duraksamadan mürekkepli işaret parmağını celtnameye imza diye basmış ve eyvah ki 20-20'ye 34.223 seri numaralı kaimeyi teslim almıştı. Seferberlik ilan edildiği için yaşı tutan her erkek orduya alınıyordu. Sadece gözüne uyku girmeyen asker kaçakları, evlatlarını uğurlayan gözü yaşlı analar, çenesini bıçak açmayan Balkan Savaşı gazileri değil, aynı zamanda İhsan Said de arpacı kumrusu gibi düşünmekteydi. Tedirginliğinin sebebi ise seferberlik ve dolayısıyla patlak vermesi kuvvetle muhtemel harp nedeniyle aşkı cananı Döjira'ya kavuşmak uğruna inşası için senelerdir parasını ve terini akıttığı Zeppelin'in paşalar tarafından cukkalanmasıydı. Bu muazzam hava sefinesi eğer devlet tarafından istimlak edilirse aşkına elveda demek zorunda kalırdı. Allah korusun. 12. ayrımın sonu, sayfa 144.